Ayrım 40. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 569. 14 Aralık 1961. Muhterem Aziz Bey, siz böylesiniz diye muhterem diye mektup yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama bir ayı aşan bir süreden beri İstanbul'da olduğunuz halde sesiniz çıkmıyor. Akbaba 40 yaşına bastı. Mektup, telgraf, çiçek yağdı. Bunca yıllık dostumuz ve hala adı Akbaba ailesi başında yer alan Aziz Bey yine ses çıkarmadı. O halde bilmediğim affedilmez bir suçum var ve bana dargınsınız. O halde muhterem ve siz lazımdır artık. 2 gündür hastayım, evdeyim, yataktayım. Demin gazetelerden yoruldum ve sizi düşündüm. Sonra karar verdim bu mektubu yazmaya muhterem Aziz Bey. Müsaade buyurursanız sizden birkaç sorum var. 1. Tanin gazetesindeki yazılarınızdan ötürü Balmumcu'ya gitmiştiniz. Kasım Güdek sizin Tanin gazetesinde mukabeleli yazar olmadığınızı söylemiş. Neredeyse ya Aziz Nesin diye bir muharrir mi var? Bizde yazıları mı çıkmış diye hayret ederek bir vefasızlık yoluna sapmıştı. Bana Meral Hanım'la yüreğimde Diyarbakır çıbanı gibi silinmez bir yara izi bırakan bir mektup yazmıştınız. 10 hikayemi, 9 hikayemi böyle bir şey gönderiyor, benden 2.000 lira istiyordunuz. Ne yaptım söyler misiniz? Derhal bu parayı verdim. Gurur ile değil, insanlığımla iftihar ederek bir arkadaşıma ıstırap günlerinde yardım etmiş olmanın gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu. Sizi benim vasıtamla ve şüphesiz eserlerinizin inkar edilmez gücüyle seven Cemal Hüsnü Bey'e o harikulade mektubunuzu okuyunca telaşla sordu. Verecek misin? Verdim. Ellerini sevinçle göğe açtı ve Allah da sana 100 mislini versin Yusuf Ziya dedi. Not, karım mühim bir kulak ameliyatı olmuştu. Ayın 23'üydü. Yunus Nadi merhumdan bir hafta sonra alacağım maaşı istedim. Mektubun altına ay başından evvel mahsuben para vermek mutat değildir diye yazdı. Dipnot mahsuben avans olarak. Benim aylığım 100 liraydı ve karşımdaki akbaba sahibi Yusuf Ziya değil, Cumhuriyet sahibi Yunus Nadi'ydi. Demek ki o mustarip günlerden kalma bir gönül kırıklığınız yok bana karşı. Aradan pek kısa bir zaman geçti. Meral Hanım 500 lira daha istedi. Derhal onu da verdim. 2. Ondan sonra her zamanki gibi yarı normal alışverişimiz devam etti. Hiçbir zaman biz size borçlu kalmıyorduk. Ara sıra hikaye hazır. 2 tane. Akşam üzeri çocuk gelip alsın diyordunuz. Çocuk geliyordu ve idareyi kapalı buluyordu. Bunlar asla asla suç sayılmaz. Siz düşünen, duyan, yorulan bir insansınız. Kas katı bir makine değil. Ama aradan 2 gün geçiyordu. Pazartesi akşamı sizi bulduğum zaman adeta beni azarlayan bir sesle ''Daha şimdi geldim efendim'' diyordunuz. Siz söyleyiniz muhterem Aziz Bey, cevap mıdır bu? Tatlı bir sesle, ağzınızdan pek ama pek nadir duyduğum tatlı bir sesle ''Olmadı Yusuf Ziya, yazamadım dersiniz, kurban olayım size.'' İnsan budur, yazmaz yazamaz, zorla yaz olur mu? Sonra ilave ediyorsunuz, Meral'e verdim, makineyle temize çekiyor. Bir saat sonra birisini gönderip aldırınız. Laf, laf, laf. Ertesi sabah çocuğun getirdiği hikayeyi gülümseyerek seyrediyorum. Meral Hanım'ın temize çektiği hikaye, telefon konuşmamızdan sonra sizin çala kalem, eski harflerle çırpıştırdığınız bir hikayedir. Altında imzanız var. Ben o imzayı severim. Ben o imzaya kıyamam ve böyle bir hikayeyi Aziz Nesin imzasıyla neşredemem. Galiba biraz da benim dikkatime güvenerek neşretmeyeceğimi bilerek gönderiyordunuz bu isminize ihanet eden hikayeleri. Tekrar ertesi gün size bunu söyleyince lütufkar bir cömertliğiniz tuttu. Evet, o hikaye olmadı, koymayın, iade edin, başka yazayım dediniz. 3. Ben hikaye bekleye durayım, sizden başka bir emir geldi. Pazartesi Ankara'ya gidiyorum, bana 2 hikaye parası daha gönderiniz. Bir tanesini ateşle yollarım, öbürkünü de gelince... Peki azizciğim dedim, göndereyim ama biliyorsun bizim 40. yıl sayımız çıkacak ilaveli, çok uğraşıyoruz. Senin o sayıda mutlaka bir hikayen bulunmalıdır. Söz verdiniz, mutlaka göndereceğim dediniz. Bir hikaye ücretine ilave olarak 2 hikaye parası daha yolladım. Ne kadar kalacaksınız diye sorduğum zaman verdiğiniz cevap 3-4 gündü. Gittiniz, hikaye gelmedi, bir mazeret mektubu da gelmedi. Gözüm postacıda, ahmak bir ümit ile bekliyorum. Nihayet Meral Hanım'a telefon ettim. Hangi otelde kaldığınızı sordum. Bilmiyordu. Ben bu gece konuşursam söylerim dedi. Ertesi günü aldığım cevap şöyle oldu Aziz Bey. Söyledim, vaktim olursa yazarım diyor.
Ne zaman gelecek?
Belli değil, Atina'ya gidiyor.
Ne yapacak Atina'da?
Kitap imzalayacak, röportaj yapacak.
Bravo, hele şu röportaj size pek yakışır doğrusu.
40. yıl sayımız sizsiz çıktı. Atina'da gazetelerde okuduğum ve yalnız o kadar bildiğim olaylardan hiç bahsetmeyeceğim. Çünkü ne desem nafiledir. Siz tuttuğunuz yolu beğeniyorsunuz. O yolda gidebildiğiniz kadar kendinize, genç karınıza, dünyaya gelmelerine sebep olduğunuz çocuklarınıza acımadan gideceksiniz. Bilirim, benim bu gönülden gelme sözlerime de kızarsınız. Her olayın sizce özel bir nedeni vardır. Bir gün çok yorgun olduğum bir akşam Ahmet Bey'e, Meral Hanım'a bir telefon et bakalım, Aziz Bey'den ne haber dedim. Aa, Ahmet Bey'in karşısına siz çıkmışsınız. O gün bugündür bekliyorum. Kapıyı açıp bir güler yüzle geleceğinizi, iki satır yazıp Akbaba'nın 40. yılını kutlayacağınızı, bir telefon edip gönlümü alacağınızı. Hayır, hayır, muhterem Aziz Bey, bana dargın. Niçin Aziz Bey, neden Aziz Bey? Siz Balmumcu'da yatarken hikayelerinizi basıp 2000 liranızı mı yedim? Bir hafta sonra 500 liralık yazınızı daha mı verdim? Sen bana 3 hikaye ver, parasını Ankara'ya yollarım diye sizi kafese mi koydum? Bir suçum bile olsa bin dürüstlüğüme bağışlamanız lazım değil mi muhterem Aziz Bey? Daha çok, çok, pek çok yazabilirim Aziz Bey. Ama beni bu mektubu yazmaya zorlamakla küçülttünüz. Daha fazla küçülmek istemem. Ortaç. Ben hala sizi eskisi kadar sevmeye ve hiçbir şey yokmuş gibi güler yüzle, sıcak gönülle karşılamaya hazırım. Bakalım siz ne haldesiniz? 1 Temmuz 1963. Azizciğim, sana bir şey söylemem lazımdı. Yorgunluktan unuttum. Eve varınca telefona sarıldım. Ahmet Bey çıktı dedi mi? Madem ki Ankara'da bir süre daha kalacaksın, hemen yazayım. Meral'e lütfen bildir, paraya ve paradan başka herhangi bir şeye ihtiyacı olursa mutlaka ilk aklına gelen ben olayım. Sen yokken sıkıntı çekerse beni çok üzer. Senin de herhangi bir arzun varsa yaz. Gözlerini öperim. Piyesten ne haber? Ortaç. 1 Kasım 1963. Aziz Bey. Aziz'den sonra gelen bu beyi ben yazmıyorum Aziz Bey, siz yazdırıyorsunuz. Yazısını geri almak için bile Akbaba'ya gelmek istemeyen ve akşam gazetesine telefon edip dostumuz Nehar'dan tavassutunu isteyen bir insana, dipnot tavassut aracılık, elbet eski yakınlığımla yalnız ismini kullanarak hitap edemem değil mi? Siz buyurunuz, takdim ediyorum. Size gelmiş bir mektup da ilişiktir. Bana istediğiniz anda 2000 lira vermeye hazır en az 50 dostunuz olduğunu yazmıştınız. Kıskanarak tebrik etmiştim sizi. Şimdi bir temenni de daha bulunayım. Yusuf Ziya gibi 50 değil, inşallah bir tek dost daha bulursunuz. Saygılarım, Ortaç. 15 Ekim 1963. Azizciğim, vallahi İzmir'den para gelmedi. Bu sabah bankaya sorduk, yok. Ama yarın, olmazsa öbür gün mutlaka gelecektir. Ve ben sana söz verdim, mutlaka para da vereceğim. Edebiyata hiç lüzum yok. Seni ne kadar sevdiğimi artık bilirsin. Bunu yeniden ispat edecek değilim. Ancak apaçık bir şey söyleyeyim. İşimi de severim. Şimdi. 1. Seninle henüz roman hakkında konuşmadık. Ne istiyorsun? Bu bir kere kesinleşmeli. Eğer gelmiş olsaydın bunu konuşur bitirirdik. 2. Aradan bunca zaman geçtiği halde ne romandan, hem de hazır olan ve nihayet biraz rötuş ödenecek olan romandan hiç müsvedde göndermedin. 3. Haftalardır hikaye getireceğim dediğin halde hikaye de yazmadın. Bilirim, kızacaksın, küseceksin, daima olduğu gibi beni haksız, kendini haklı bulacaksın. Ama söyleyeceğim, tek taraflı fedakarlık, tek taraflı alışveriş olmaz. Madem ki beni sayıcı dost biliyorsun, benden bu son derece sıkıntılı günlerimde fedakarlık istiyorsun, senden de karşılığı olmalıdır bunun. Roman yok, hikaye yok. Sonra ver bakalım 2000 lira. Param olsa vallahi vereyim. Bunların günü yaklaştıkça üstüme dağlar yıkılıyor. Azizciğim, ben bu güçlüklere, bu vartılara rağmen mutlaka seni memnun etmek isterim. Mutlaka memnun edeceğim. Ama sen de mutlaka bir şeyler ver ve mutlaka romanın adını koyalım. Ne vereceğimi, ne isteyeceğini bileyim. Elimdeki roman 2 hafta sonra tamam. Korkumdan senin romanı ilan bile edemiyorum. Elimde kaç yaprak var biliyorsun. Perşembe günü dolu, gel. Dolu ama dolu dizgin değil. Gözlerinden öperim. Ortaç. Tarihsiz. Aziz, inanmazsın, vallahi paramız yok. Daha fenası benim de param yok. Ahmet Bey bugün ilan faturalarını çıkardı. Hepsini pazartesi vereceklerini söylemişler. Bunun için ancak 200 lira yolluyorum. Pazartesi akşamı tekrar 200 takdim ederiz. Roman 2 sayılık kalmış. Aman Aziz, lütfen pazartesi romanı da getir. Selamlar, sevgiler. Ortaç, not, seni mutlaka görmek isterim. 22.10.1963, Azizciğim, mektubunu okudum. Mümkün olduğu kadar kısa, açık cevap vereceğim. 1. 2000 liraya fedakarlık diyorum. Ama ben fedakarlık diyorum çünkü ben bankaya borcunun faizini ödeyen adamım. Ne Haldun Simavi'yim, ne Ercüment Karacan. Bir Doğan Nadi, bir Şevket Rado bile değilim bu caddede. 2. Tebrik ederim, 2000 lira alacak en az 50 dostum var diyorsun. Aman Aziz, bu kara gün dostlarının kıymetini bil. Benim 50 değil, 2 tane bile yok. Dost, hele paralı dost, hele hele parasını kolayca verecek dost bulunmaz. Bu güzel, bu kıymetli sözü iyi sakla. 3. Bayan Döviz namı diğer bir kadın aranıyor da her tefrika için 75 lira istiyorsun. 4. Hikayelerde de yeni bir ayarlama yaptığını okudum. Uzun hikayeler 175, kısa hikayeler 250 lira. Şimdi bu son iki madde hakkında ben de düşündüklerimi söyleyeyim. A. Ne olursa olsun intişar etmiş bir romana 50 liradan fazla veremem. Bu roman bir sayfa bile gitmiyor. 4 sütunluk Akbaba'da bir sütunu başlıktır. Geriye 3 sütun kalıyor. Sık sık o sayfaya ilan girdiği de oluyor. Ara sıra bir de karikatür koyuyoruz. Bu bakımdan o bir tutam yazıya ancak senin imzanı taşıdığı için 50 lira veririm. B. Uzun hikayeler, doğrusunu ararsan uzun hikaye değildir. Kısa yazmaya vaktin olmadığı için uzun oluyor. 3 sayı süren bir hikaye belki bir sayıya sığmaz ama biraz titizlikle 2 sayı olabilir. 4 sayılıklar da muhakkak 3. Bir dergide roman verken bir hikayeyi bir ayda okutmak esasen hoşa gidecek bir şey sayılmaz. Benim dostlarım arasında hem de seni pek seven dostlarım arasında bundan şikayet edenler var. Aradan haftalar geçince ben ilk okuduğumu unutuyor, yazıları biri birine bağlayamıyor diye bu dostların her biri. Doğrudur, bir zamanlar teklif ettiğin gibi bunları roman yerine koysak olur. Ama biz baş tarafta hikaye niyetine sunuyoruz. Şimdi uzun hikayelerin nihayet 2 sayılık olmasını rica ederim ve net olarak 150'şerden 300 lira verebilirim. 300 lira senin cebine girecek olandır. Benim cebimden çıkacak olan 355 liradır. Bana sayfalardan sayfalara taşmayan şu güzelim damda deli var cinsinden kısa hikayeler yazarsan pek pek memnun olurum. Bunlara takdim edebileceğim ücret 200 liradır. Eğer hikaye kabına sığamaz, uzar ama 2 sayıya bölünmesi de imkansız olursa senin arzu ettiğin miktarı yani 250 lirayı memnunlukla veririm. Aziz, kendi kendinde ne kadar dolu olduğunu biliyorum. Son derece egoist olduğunu bilirim. Sana karşı ne yapsam yapmaya mecbur olduğum bir vazifeyi yapmış olmaktan bir adım öteye geçemeyeceğimi bilirim. Senin o sahiden hayran olduğun mizah istidadına, benim de Akbaba'da hazırladığım çerçevenin, ismin etrafında tuttuğu alkışların, o dünyaya bayrak diktiren reklamların vız geldiği, bugünkü formasyonunda hiçbir tesiri olmadığını söyleyeceğini, bunların hizmet dostluk sayılmayacağını bilirim. Ama bütün bu hiç sevmediğim taraflar güven hissini ayırır, büyük mizah yazarı Aziz Nesin'i hiç kimseyle paylaşmaya razı olmayacak bir muhabbetle severim, seviyorum, seveceğim. Mektubun bir yerinde roman için tefrikasına ne istiyorsun? Bunu da konuşmadık sözüne cevap ver, ne kadar kabalaştığını hissetmeyecek kadar hantal bir adam da değilim. Ama ben Aziz Nesin'i buna rağmen de severim. Çok şükür Tanrı bana sana vermediği bir duyguyu vermiş. İnsanları bu yumuşak gözle seyrediyor, kabalıkları, hoyratlıkları gülümseyerek geçiştiriyor, hatta içime döken acıyı bile arıtmıyorum. Bu birkaç satırla evvelini de unuttum Aziz. Mektubunun bir yerinde Akbaba bana vız gelir diyorsun. Aman kardeşim, 5 kere 5, 25 eder demeye lüzum var mı? Sana vız gelmeyen senden başka hiçbir şey yoktur. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Nesin bana vız gelmez. Onun karısının evinin acısı benim içimde tortulanır. Gücüm yettiği kadar her zaman dost olarak koştum, koşarım, koşacağım. Bir şey daha söyleyeceğim. Dünyada tek cephe iş olmaz. Alanın karşısında bir satan, satanın karşısında bir alan vardır. Menfaatler iki taraflı tartılmalı, iki tarafta tatmin edilmelidir. Ben senden Aziz bir hikaye kitabı yapalım, kitap olmamış hikayelerin çoğaldı dedim. Derhal sesin katılaştı. Kitaplarımı ben neşredeceğim. Canım yine sen neşret ama bir tane de bizim seride bulunsun. Hayır. Aziz bir iki tane kısa hikaye yaz. Bunu isteyeli bir gün değil, bir hafta değil, bir ay oldu. Sen bir ayda bir hikaye yazamaz mısın? Sen bana ihtilali nasıl yaptık başlıklı bir hikaye verdin. Okudum, olmaz. Koyamam Aziz dedim. Aldın ötesine berisine dokundun yine verdin. Yine olmaz, yine koyamam. Refi Cevat'ın ağzından yazılmış Yazık Allahu Teala başlıklı bir yazı var. Hikaye değil, koyamam. Sizin kuşak anlamaz. Bunlara da haydi, bizim üstad darılmasın diye ses çıkarmıyorum. Sonra da haklısın. Sonra da 2000 lira veremediğim için suçlu ben. 2000 lira mı? Ama sen buna fedakarlık mı diyorsun? Benim 2000 lira alacak en az 50 dostum var. Ah benim azizciğim, ben bankaya faiz öderken sana 2000 lira vermem fedakarlık değil de senin hikayelerini 200 liradan 250 liraya çıkarmam mı fedakarlık? Bir insanın mantığı bu kadar tek taraflı işledi mi münakaşa beyhudedir. Makas! Her zamanki dostluğumla, hiç eksilmeyen hayranlığımla ve gücüm yettiği kadar hizmetinde bulunmak zevkiyle gözlerinden öperim. Ortaç, Allah aşkına cevap yazma, ikimize de yazık. 25 Kasım 1963. Azizciğim, orucu yine ben bozuyorum. Sana vaktimize yazık, mektup yazacağımıza yazı yazalım demiştim. Doğruydu söylediğim ama her doğru mutlaka yapılamıyor ki. İşte yine mektup yazıyorum. Dün bizim Kadri'ye rastlamış, uykusuza selam yollamışsın. Gülümseyerek sordum, bana yok mu? Yok dedi. Bre aziz, selamını mı tarifeye soktun? Bari bilelim de pek canımız çekerse hediyesini verip bir selam alalım. Görüyorum ki senin birkaç özel vasfın var her insan gibi. Bir çocuk tarafın, iki askerlik tarafın, üç gizli tarafın. Çocuk tarafın biraz da sanatçı tarafındır. Küsüyorsun çarçabuk ve sanıyorsun ki yalnız küsme hakkı sende var. Yalnız küsmekle sen haklısındır. Seviyorsun çocuk gibi, kızıyorsun çocuk gibi, darılıyorsun çocuk gibi. Bir şey bitti mi her şey bitiyor, bir şey koptu mu her şey kopuyor. Asker tarafın müthiş. Bunca yıllık sivil hayat, bunca yıllık sanat hayatı, basın hayatı, gönül ve kafa hayatı, içinden askeri itaat alışkanlığını sökememiş. Hazır ol dedin mi hazır olacağız, boyun eğ dedin mi boyun eğeceğiz. Bir kerecik de aziz hazır değilim, bir kerecik de aziz boynum ağrıyor demeye hakkımız yok. Azizim, dostum, kardeşim, fenası bu. Mutlaka biraz esneklik vermelisin kendine. Hatta ara sıra haksızlığı bile hoş görmelisin. Mutlaka benim dediğim olacak diye dayatmak güzel değil, tatlı değil, medeni değil. İnsan bir şeye karar verirken terazinin iki kefesine de bütün hatıraları, dostlukları bir yana, öfkeleri, isyanları bir yana koyarak tartmalı. Bu adam uzun yılların tatlı acı günlerinde bana karşı nasıldı, bundan sonra da nasıl olabilir diye düşünmeli. Başkalarıyla mukayese etmeli. Kendi haksızlıklarını, kendi çektirdiği acıları da unutmamalı. Bir yaş büyüklüğü selahiyetiyle söyleyeyim, kendisi unutmamalı ve karşısındakine unutturmaya çalışmalı. Müthiş ve senin çapında sahici bir sanatçıya hiç yakışmayan hoyrat bir gururum var. Ayıp be aziz, senin gücün, senin değerin, senin sanat çapın 25 liralık zamlarla ölçülmez. Nasıl tenezzül ediyorsun buna? Senin her beğenilen yazınla sanki altında imzan varmış gibi ben seviniyor, ben övünüyorum. Şu seyyar köfteciler nasıl sükse yaptı, nasıl aydın insanlar, sahici okurlar dilinde dolaşıyor bilemezsin. Kimi görsem senin aziz diye beni tebrik ediyorlar. Adeta biraz da ben sen oluyorum. Haksız değil bu. O güzelim hikaye Akbaba'dan başka nerede çıksa, hatta Akbaba'nın dört misli satılan Akşam gazetesinden çıksa bu sükseyi yapamazdı. Çünkü senin okuyucun bizde, sahici okuyucu Akşam'ın değil Akbaba'nın okuyucusu. Nasıl çerden çöpten küsüşlerle semtimize uğramaz hale gelirsin aziz. Yine de tekrar edeyim, ayıp be. Eğer bu ayıbın az veya çok bana da ait kısmı varsa, işte ben bu mektubumla o ayıptan kurtuluyorum. Gizli tarafına gelince, bu en iyi tarafın, gönül tarafın, vefa tarafın. Sana yakın herkes bana aziz seni çok sever diyor. Muhakkak seviyorsun ama bu sevginden rahatsız mısın aziz? Nereden seviyorum şu herifimi diyorsun? Sakın bu sevginden şikayet etme aziz. Ben vallahi sevilecek adamım. Benim göğsümdeki kalp bütün Baba Ali'ye yeter. Mutlaka bekliyorum seni. Daha fazla dayanamam. Ortaç. 25 Aralık 1963. Azizciğim, bugün çarşamba. Eğer mektubumu aldıysan birkaç dakika için bana uğrayıver. Bugün olmazsa yarın öğleden sonra. 3'te rica ederim. Yine olmazsa cuma günü her saatim senindir. Sevgiler, Ortaç. Yeni harflerle Aziz Nesin'in el yazısı. 6-3-1964. Dipnot, yeni harflerle yazılmış el yazısı mektup. Amcacığım, sizi akşamda aradım bulamadım. Bulmak da güç oluyor. Yusuf Ziya Bey'in ricası, roman bitmiş, hemen rica ediyor. Selamlar, hürmetler. Ahmet Koçer. İstanbul, 14 Nisan 1964. Aziz Bey, Yusuf Ziya Bey 3 gündür telefon edip hikaye verdi mi diye soruyor. Kendisi bu hikayeyi dolapta saklamayacağını, önümüzdeki sayıya koymak zorunda olduğunu söylüyor. Bayram dolayısıyla 3 sayı birden hazırlamaktayız. Bunlardan hiç olmazsa bir tanesinde sizin hikayeniz bulunması lazım geldiğini tekrar tekrar bana söyledi. Ve mutlaka Aziz Bey'e bildir dedi. Biliyorsunuz Ziya Bey 1,5 aydır hasta, yatakta bile bu işlerle uğraşıyor. Güçlükler içinde uzaktan çare arıyor. Kendisine daha fazla üzmemenizi ben de rica ederim. Hikayeniz en geç perşembe sabah gelirse hemen resiplendirip dizdirtiriz. Vaziyeti olduğu gibi anlattım. Artık bundan sonrası sizin takdirinize kalmıştır. Selamlar, Ahmet Koçer. 30 Nisan 1964. Azizciğim, bugün, yarın, öbür gün mutlaka beni bul. Görüşmek istediğim bir şey var. Bu telefonsuzluk fena be Aziz. Bir çaresine bak. Dünya mizah birincisinin telefonu olmaz mı? Selamlar, Ortaç. 30 Nisan 1964. Azizciğim, iki mektup yazdım. Biri akşama, biri eve. Hangisi eline çabuk geçerse. Acelesini görmek istiyorum. Selamlar, Ortaç. Ya bir telefon tedarik et. Telefonsuz nesin? Olmaz böyle şey. 23 Mayıs 1964. Azizciğim, büyük mizah yazarı. Hayır, seni tatmin etmiyor. Büyük mizah romancısı. Hayır, sana kâfi gelmiyor. Büyük, sahiden büyük, sahiden eşsiz mizah hikayecisi. Hayır, seni memnun etmiyor. Galiba içinde mizaha karşı bir küçümseme var. Bu son derece ciddi sanat dalını biraz hafif buluyorsun. Bizim sanatçılarımızda bu hastalık vardır. Tevfik Fikret şairliğinden çok ressamlığını beğenirmiş. Recaizade Ekrem piyanoda Katibimi çalar ve müzisyenliğiyle iftihar edermiş. Rıza Tevfik de malum filozoftu. Azize de nesin diye sorsak galiba kaşlarını çatıp en ciddi sesiyle fıkra yazarıyım diyecek. Beni unuttun. Telefonda bugün son yaprağı kopardığımız hafta içinde hikaye vereceğini söylemiştin. Vermedin. Çünkü vaktin yok. O fıkralar elbet çala kalem yarım saatte yazılmaz. Düşünmek, tertiplemek, yazmak, gözden geçirmek insanın gününü doldurur. Ondan sonra kalan saatler insanda hikaye yazacak şevk bırakmaz. Bilmiyordum sanma, Akbaba senin için ancak başka yazacak yer olmadığı zaman var. Ne yapsam az, ne yapsam ben sana borçluyum. Ne yapsam sen haklısın. Bir güzel hikaye yazsan vermeye kıyamıyorum diyecek kadar duygusuzlaştığın günler bile oluyor. 300 lira avans isteyip de 200 lira aldığın gün sesin homurtulaşıyor. 300 veremezsiniz değil mi diye söyleniyordun. Ama ben seni sahiden sevmenin, senin sanat gücünü sahiden tatmanın, hoşgörülüğüyle gülümsüyor, mektuplarla hikaye gönder diye adeta yalvarır oluyordum. Yahu insaf et be, güzel mi bu yaptığın? Sevgiler, şikayetler, selamlar. Ortaç. Not, Duvarlı Hürriyet Meydanı, İstiklal Caddesi enfesti. O yazıları bana yazmayan kalemin, yok yok, kırılmasın inşallah. 20 Temmuz 1964. Aziz Beyciğim, elimizde hiç hikaye kalmadı. Sonuncusunu bugün matbaaya dizilmeye gönderdik. Yusuf Ziya Bey en yakın zamanda hikayelerinizi rica ediyor. Selamlar, saygılar, Ahmet Koçer. 10 Ağustos 1964. Azizciğim, beni hiç aramaz oldun. Bugün sana daha doğrusu Meral'e mektup yazacaktım. Matbaadan geldiler. Bir sayılık roman kaldı diye. Çaresiz iki mektup birleşti. Önce Meral'den ricam, siz sessiz sedasız evleniverdiniz, çocuklarınız oldu, neredeyse Meral kaynan olacak, ben ona bir hediyecik alamadım. Ben kendimi bu evlenmenin mutlak, elbet mutlak vesilesi sayıyorum. Mutlaka bir hatıram bulunmalı değil mi? Şimdi düşündüm, Meral evinde üniversiteyi de bitirdi. Hayranım onun yanan çabasına ve kendimi bir daha borçlu saymaktayım. O benim kızımdır. Kendisi böyle baba istemem dese bile, demez ya, ben böyle kız isterim. Bir hediye alacağım ona. Benim gönlümce olduğu kadar onun gönlünce de olmalıdır bu armağancık. Ricam 28 Ağustos Cuma günü lütfen bana gelsin. Kendisiyle Kapalı Çarşı'ya mı olur, Beyoğlu'na mı olur, gidip beraber hediyemizi seçelim. Bunu yabancıya yazamam. Bir şey beğenir alır veririm. Ama size hiç çekinmeden yazarım. Dipnot bu sözcük çekinmedim olarak yazılmıştır. Sizi kendi öz varlığımdan ayırmıyorum ki. Lütfen kabul etsin bu ricamı. Senden ricam, roman bir nüshalık kalmış ama Aziz, hemen lütfen çarşamba gününe mutlaka beklerim. Hikaye de yok, hiç olmasa bir tanecik de hikaye. Hepinize sevgiler. Ortaç. Not, Ben 16 Ağustos pazar günü karımla beraber İzmir'e uçuyorum. 3 gün için Büyük Efes Oteli'nin açılış yılına. 12 Ağustos 1964. Aziz Beyciğim, dün akşamki telefonunuzu Yusuf Ziya Bey'e ancak bugün akşamüstü söyleyebildim. Size kendisi mektup yazacaktı fakat vapura yetişeceği için vakti kalmadı. Sigorta hastanesine yatmanızı istemiyor. Eğer mutlaka hastaneye yatmak icap ediyorsa Aziz Bey'i ben hastaneye yatıracağım diyor. Cuma günü mümkün ise kendisiyle görüşmenizi veya bir haber ulaştırmanızı rica ediyor. Geçmiş olsun amcacığım. Hürmetler, Ahmet Koçer. 13 Ağustos 1964. Dipnot yollanmamış mektup. Ama bir sonraki mektuptan da anlaşılacağı üzere bu mektubun bir benzeri yollanmış olmalı. Ziya Bey, 2 aydır hastayım. Korkunç ağrılar içinde kıvranıyorum. Dayanılır gibi değil. Ama dayanıyorum ister istemez. Mektubunuz beni hiç, hiç, hiç aramaz oldun diye başlıyor. Bir bakıma dünyada insanlar demek ki ikiye ayrılıyor. Arayan insanlar, aramayan insanlar. Ben hep arayanlardan olmuşum. Gençliğimde bir bar kızı tanımıştım. Erkeksi sesli, boğuk boğuk konuşan bir kızdı. Bir gece çok sarhoş olmuştu. Başını omzuma dayayıp ağladı, bir özlemini anlattı. Biliyor musun, dünyada bir tek isteğim var, o da hiç olmadı. Bir erkeğin bana çiçek vermesini istedim, bir tek karanfil mesela. Bütün hayatımda bunu istedim ama olmadı. Erkekler bana çok, çok değerli hediyeler aldılar. Elbiseler, kürkler, yüzükler, iğneler. Ama içlerinde bir çiçek buketi göndereni olmadı. Yani ben çiçek hediye edilecek bir kadın olmadım. Bu olayın sonu çok romantiktir. Barda çalışan o kıza güzel bir buket gönderdim, çalıştığı bara. Ondan sonra ne yaptımsa kız benimle bir daha konuşmadı. Bir de fıkra hatırlıyorum. Pazar günü bir cenaze gidiyor, 2 kişi konuşuyor. İşçiydi de onun için ölmeye ancak pazar günü vakit bulabildi. Çok ağrılar çektim. Sol yanım tutmaz oldu. Nefretmiş hem de sürmenaj. Her gün 2-3 iğne, 4-5 hap güllaç. İşçi sigortalı hastanesine yer ayırttım yatacağım. Sonradan vazgeçtim. Nasıl yatabilirim ki? Yeni tanına her gün fıkra yazılacak, Akbaba'ya hikaye yazılacak, akşama roman yazılacak, akşama haftada bir yazı yazılacak, Akbaba'ya roman yazılacak, Yusuf Ziya Ortaç'a mektup yazılacak, Aziz Nesin yalnız kendisi için piyesler yazacak. Babam bana sık sık şöyle derdi, öleceğim ama senin yüzünden ölemiyorum. Ölürsem çocuklarıma kim bakacak, beni ölmeye bile bırakmıyorsun. Beni hayat hastalanmaya, hastanede yatmaya bile bırakmıyor. Ama ben yine cepheden kaçan asker kaçağı gibi hayata kalleşlik edip çok lüks işler yapıyorum, hastalanıyorum. Geçen gün belimi tutarak doktora giderken 30 yıldır görüşemediğimiz okul arkadaşımla karşılaştım. Hasta olduğumu söyleyince kahkahalarla gülmeye başladı, bozuldum. Ne gülüyorsun? Hadi canım, sen hiç hasta olur musun dedi. Ölsem de kimseyi inandıramayacağım. Ama inadıma ölmeyeceğim. Yapılacak o kadar çok işim var ki nasıl ölebilirim? İyi ki hastaneye yazmamışım. İşte sizden Akbaba'da roman kalmadı diye mektup aldım. Mektubunuz perşembe günü elime geçti. Pazartesi günü romanı göndereceğim. Benim hesabıma göre elde daha bir miktar tefrika olacak. Pazartesi günü gönderirsem gecikmiş olmaz. Şimdi de biraz hesap meselesi. Roman için sizden aldım 2000 lira avans 26. tefrikada kapanmış oldu. Sizdeki yazılar 33 tefrikalıktır. Yani 7 tefrikalık alacağım var. Pazartesi günü de 10 tefrikalık yazı göndereceğim, 17 tefrika olacak, 1275 lira eder. Çarşamba günü de 2 hikaye göndereceğim, 1675 lira eder. Sizden yeniden 2000 lira vermenizi rica ediyorum. Bu parayı Ağustos sonunda veya Eylül başında verirseniz olur. Borç ödeyeceğim için daha çok geciktirmemenizi rica ederim. Biliyorsunuz kızıma bir daire almıştım, onun son borcu olan 6000 lirayı ödeyeceğim. Bize verdiğiniz sevinçli haberi en sona bıraktım. Hediyeler insanları sevindirir. Bizi en çok sevindiren şeylerden biri hediye vermektir. Bunun güzel olanı hatırlanmak, değerlenmektir. Meral ve ben çok teşekkür ederiz. Mektubunuzu Meral'e okudum. Pek sevindi. Meral bir acayiptir, dikenli köşelidir. Kendisi duymasın ben ona korkunç yenge diyorum. Ama ben onun korkunç yengeliğinden çok memnunum. Onun sayesinde bu aile ayakta durabiliyor. Gün geçtikçe gelişen aydın bir kadın oluyor. Meral'in hediye konusunda bana söylediği şu, hediyeyi almak için Ziya Bey'le birlikte gidemem. Alacağı hediye içinde ayırdığı parayı bilmediğimden birlikte hediye almamız doğru değil. Kendisi ne uygun görürse. İşte Meral böyledir. Müsaade ederseniz ben onun adına konuşayım. İncik boncuk bilezik, yüzük, süsbüs eşyası sevmez. Meral kullanmaz. Aslını isterseniz almış kadar oldunuz derler ya, bu sözü nezaketen söylerler. Ama siz bu hediyeyi düşünmekle gerçekten bizim için almış kadar oldunuz. Meral benden öteden beri yeni basılan Larus ciltlerini almamı isterdi. Param olmadığı için bugüne kadar alamadım. Larus alırsanız pek makbule geçer. Hem de Larus'un bütün ciltleri çıkmadı. Sanırım 5-6 cildi çıktı. Siz bunlardan bir veya iki cildini alırsanız Meral için pek makbul bir hediye olur. Geri kalan ciltleri de ben tamamlarım. Zaten evimizde kitaptan başka bir şeyimiz yok. Ama kendimize göre zengin bir kitaplığımız var. Kitaplığımızda biz ve çocuklarımız Larus'u gördükçe sizi hatırlarız. Gerçekten ricam şu. Bir veya iki cildini alınız lütfen. Bu bizim gerçek dileğimizdir. Dün ve bugün iyice ağrılarım azaldı. Çalışabiliyorum ama sürmenaj fena. Yazamıyorum, elim işlemiyor. Bu mektubu zorla yazıyorum. Yazımın kötülüğünden de anlarsınız. Mektubumun tam burasında Ahmet Bey'in yazdığı mektup geldi. İşçi Sigortaları Hastanesi'nde yatmamamı salık veren mektup. İlginize çok teşekkür ederim, sağ olunuz. Psikolojik olarak da hastaneye yatmak istemiyorum. Benim için yıkıntı olacak. Hastaneye yatmak istemeyişimin asıl sebebi de bu. Bu arada sevineceğim bir şey oldu. Almanya'da son basılan kitabım geldi. Bu Almanya'da basılan 4. kitabım. Pek nefis bir cilt, pek güzel bir kitap. Moralimi takviye etti. Pazartesi roman gelecek. Çarşambaya 2 hikaye gelecek. Saygılarımı sunarım, mutluluklar dilerim. Aziz Nesin. 40. ayrımın sonu. Sayfa 587.